Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Vessalatu vesselamu aleyke ya Seyyiden Evveline vel Ahirin. Vesselamun alel mürselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Sevde binti Zem'a annemiz Gülistanı 9. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Sevde annemiz radıyallahu anha hem Mekke hem Medine dönemini yaşamış, Hulefai Raşidin dönemini de yaşamış bir hanım annemiz. Mekke dönemindeki çekilen sıkıntıların içinde olmuş bir hanım olarak oldukça önemli. Nasıl bir duruş ortaya koyarız, nasıl bir yapılanma içinde oluruz, onun için biraz daha bunu ayrıntılı görmemiz gerekiyor. Şimdi efendim, Mekke'de malum sürekli sıkıntılar var. Hazreti Sevde annemiz her geçen gün artan ve artık dayanma sınırını da çoktan aşan. Her geçen gün artan ve artık dayanma sınırını da çoktan aşan. Müşrik zulmü karşısında çok üzülüyordu. Resulullah Aleyhisselam ve onun sevgili ashabı içindi onun bu hüznü, üzülmesi. Çünkü Resulullah Aleyhisselam bir yandan sevgili ashabını yetiştirmeye çalışıyor, bir yandan da İslam'ı tebliğ etmeye devam ediyordu. Bunu da devamlı tekrarlıyorum ve tekrarlanması gerektiği atlandığını da söylüyorum. Bu sahabiler nerede yetişti diye. Resulullah Aleyhisselam bir yandan sevgili ashabını yetiştirmeye çalışıyor, bir yandan da İslam'ı tebliğ etmeye devam ediyordu. Ancak her geçen gün baskı, şiddet ve işkencelerini artıran müşrikler Müslümanlar için Mekke'yi yaşanmaz bir duruma getirmişlerdi. Müslümanlar için Mekke'yi yaşanmaz bir duruma getirmişlerdi. Özellikle o meşhur Akabe beyatı onları şoke etmişti. Bunca baskı, takip ve tedbirlerine rağmen Müslümanlar bir araya gelip birbirleriyle görüşüp anlaşmışlar, ardından beyat ederek güç birliği oluşturmuşlardı. İşte bu büyük gelişmeden dolayı müşriklerin dayanılmaz işkenceleri, dayanılmaz sınırlarını bile aşmıştı. Bütün bunları görüp yaşayan Resulullah Aleyhisselam sevgili ashabı için çok üzülüyor, onlar için bir kurtuluş yolu arıyordu. Bir taraftan da Yesrib Medine olmaya hazırdı artık. Peygamberimiz Aleyhisselam ve Mekkeli sahabilere hazırdı. Hazreti Mus'ab çok büyük bir iş başararak yeni bir yurt kapısı aralamıştı. İkinci Akabe beyatı esnasında orada bulunan Medine'nin seçkin Müslümanları beyat yapıldıktan hemen sonra Resulullah ve ashabını hicrete, yani Medine'ye davet etmişlerdi. Medine'ye döner dönmez yine haber gönderip tekrar tekrar davet ettiler. Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de çektiklerin yetişir artık. Yesrib'e gel. Yesrib, biliyorsunuz Medine'nin eski ismi Yesrib. Seni canımızla malımızla korumaya söz veriyoruz. Bizimle gel. Bize gel artık ya Resulallah. Bize gel artık. Bizimle gel. Bize gel artık ya Resulallah. Peygamberler peygamberi Hazreti Ahmedi Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu içten davete daha bir içten tebessüm yanında artık buna onay verdiği anlaşılıyor. İşte bu hadisenin duyulması üzerine bir de o var şimdi ele kolay olmuyor. Müşrikler işkencelerin ve baskıların dozunu iyice arttırmıştı. Değil yaşamak, nefes alacak durumları bile kalmamıştı adeta. Bir çözüm yolu arayan sahabiler yine Resulullah Aleyhisselam'ın yanına varıp durumlarını anlattılar. Konum bu olmadığı için buraya girmiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın cevabını söyleyeyim. Sizin hicret edeceğiniz yurt bana gösterildi. Aleyhisselam buyurdu. Peygamber kendi kendine iş yapmadı işte. Biri de budur. Bana gösterildi. Orasının iki kara taşlık arasında hurmalık çorak bir yer olduğunu gördüm. Orası Yesrib'tir. Yani Medine. Gitmek isteyen oraya gitsin. Orası yakın bir beldedir. Siz orayı biliyorsunuz. Orası Şam'a giderken ticaret kervanınızın yoludur. Evet. Peygamber aleyhisselam böyle ashabına söylüyor. Ben kısalttım bu. Daha da farklı rivayetler var. Resulullah aleyhisselam böylece Habeş ülkesinden Mekke'ye dönmüş bulunan Mekkeli muhacirleriyle Mekke'de yanında bulunan Müslümanlara Medine'ye hicret edip gitmelerini ve Medineli kardeşleriyle buluşmalarını söyledi. Sonra da şöyle buyurdu. Yüce Allah onları sizin için kardeşler kıldığı gibi o yeri de emniyet ve huzur bulacağınız bir yurt kıldı. Oraya gidin. Ebbeyk ya Resulallah. Baş üstüne. Hani emir Allah'tan, yol göstermek peygamberden. Oraya gidin dedi. Yani oraya hicret edin artık. Zaten davet de var. Şimdi burada durdum farkındaysanız. Aleyhisselam ashabını gönderiyor. Şimdi bazı izahlarda Peygamber aleyhisselamın liderlik boyutu, zekası, firaseti, çok yönlülüğü anlatma adına ciddi bir yanlışlık yapılıyor burada. Peygamber aleyhisselam önce ashabının emniyetini sağlamak için onları gönderdi. En son kendisi gitti. Kulağa hoş geliyor değil mi? Hayır. Peygamber ashabını gönderir. Yetki onundur. Ama kendisi kendi kendine gidemez. Bu yetkisi yoktur. Ağır laf değil mi? Kıymetli dinleyenler. Evet, ağır laf. Peygamber bulunduğu yerden Allah'ın emri gelmeden ayrılamaz. İşte onu göreceğiz. Az çok biliyorsunuz yani. Aleyhisselam ashabını gönderiyor. Yani Peygamber aleyhisselamı anlatmaya çalışırken onun böyle liderlik boyutu üzerinde durma adına, ki o boyutu var zaten, durma adına risalet boyutunu unutmayalım. O Allah'ın Resulüdür. İn huve illa vahyin yuha diyor Cenab-ı Hak. O ne diyor, ne söylüyorsa vahidir diyor. Vahiydir yani. Ashabını gönderiyor. İşte Allah ona gösterdi. Onları şuraya gönder diyor da. Gönderiyor işte ashabı. Kendisine git demedi Allah. Onları gönderdi. Resulullah Aleyhisselam'ın sıkı, tedbirli tavsiyelerinden sonra Mekkeli Müslümanlar hicret için oldukça gizli hazırlıklara başladılar. Bir yandan da birbirleriyle yardımlaşıyorlardı. Hemen ardından yola çıkmaya yöneldiler. Binekleri olanlar bineklerine binerek, bu at, deve, merkep, eşek, at buyurun, binek bulamayanlar da yaya olarak yola çıkmaya hazırlandılar. Mekke'den Medine'ye hicret başladı. Müslümanların her biri fırsat buldukça birbiri ardınca Medine'ye hicret ediyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam ne diyorsa öyle hareket ediyorlardı. İslam güneşinin doğuşunun 12. yılı bitmiş, 13. yıla girilmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın yol göstermesiyle sahabiler duruma göre 1'erli kişi, 4'erli, 5'erli, bazen daha büyük gruplarla Medine'ye hicret ediyorlar. Her biri mümkün olduğunca gizli harekete geçiyor. Açıkça yola çıkıp müşriklere meydan okuyana da vardı tabii. Bunlara girmiyorum. Neticede bu birkaç ay sürdü. Bir günde olacak iş değil bu. Bir hafta, iki haftaya. Yavaş yavaş. Fakat neticede Mekke boşalmış gibi oldu. Müslümanların her şeylerinden vazgeçerek, görülmemiş, duyulmamış bir fedakarlık içinde doğup büyüdükleri ve çok da sevdikleri vatanlarını terk etmeleri özellikle önde gelen müşrikleri ciddi bir şekilde korkutmaya başladı. Evlerini, barklarını, dükkanlarını terk edip gitmişlerdi Müslümanlar. Sevde annemiz ne yapıyor? Sevde annemiz Mekke'nin boşaldığını gördükçe korkuları da o nispette artıyor. Bu gidişle Resulullah Aleyhisselam ciddi bir şekilde korumasız kalıyordu. İşte bu yüzden ona bir şey olacak diye de ödü kopuyordu. Erkek olsun, hanım olsun, Mekke'de yok denecek kadar az sahabi kalmıştı. Her şey çok gizli yürütüldüğü için kaç kişinin ve kimlerin kaldığını tam olarak bilemiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Mekke'de işte Hazreti Ebu Bekir var, Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdullah var, Hazreti Ali var, Amir bin Füheyre var, Hazreti Ebu Bekir'in ailesi var. Bunları biraz sonra göreceğiz. Burada mühim bir şey var. Onu paylaşmam gerekiyor. Şimdi Aleyhisselam Sevde annemizle evli. Burada Sevde anne boyunca hiç girmedim. Burada bir değinip geçeyim. Çünkü biraz sonra gelecek o. Ayşe annemiz ile de nişanlı Aleyhisselam. Sevde annemizle evli. Hicret emri verdiği ashabına gittiler. Ancak işte evine bakıyoruz. Resulullah'ın evi. Hanımı duruyor. Sevde anne duruyor. Peki kim var şimdi? Evi görelim. Hep onu söylüyorum ben. Resulullah'ın evindeyiz şu anda. Evde kim var? Resulullah'ın biliyorsunuz 4 tane kızı vardı. 4 tane kız var Aleyhisselam'ın. Hazreti Zeynep en büyük kızı. Ebu'l-As bin Rebi ile evli. Kocası henüz İslam'a girmediği için Zeynep Mekke'de. Kendi evinde tabii. Resulullah'ın evinde değil. Hazreti Rukayye, Hazreti Osman'la evli, Medine'ye gitti kocasıyla beraber. Hazreti Ümmü Kulsum ile Hazreti Fatıma peygamberimizle beraber. Bir de Hazreti Sevde. Bunu söyledim. Evde o anda 3 kişi var. Bu Resulullah'ın evi bu. Şimdi o kadar hanımlar gitti, erkekler gitti, birçok problem var. Bunlar niye buradalar? Biraz sonra yeni bir soru daha gelecek. Cevaplayamadığım sorularla bu dersi yapacağım sizinle. Hazreti Ebubekir'in evine bakıyoruz. Kendisi burada. Hanımı Ummu Ruman Zeynep burada. Hazreti Esma kızı burada. Hazreti Ayşe kızı burada. Oğlu Abdullah burada. Bir şey atlamayayım. Hazreti Esma Zübeyir bin Avvam ile evli. Esma burada hizmette bulunurum diye gitmedi. Zübeyir gitti radıyallahu anh. Hazreti Zübeyir. Esma da o günlerde hamile. Şimdi onu özellikle belirtmemiz gerekiyor. Çünkü hicrette çok farklı hizmetler yapacak o haliyle. Dedik ya, Mekke artık boşalmış gibiydi. Müslümanların her şeylerinden vazgeçerek görülmemiş, duyulmamış bir fedakarlık içinde doğup büyüdükleri vatanlarını çok sevdikleri üstelik vatanlarını terk etmeleri müşrikleri ciddi bir şekilde telaşlandırmıştı. Bunu özellikle ve bir daha tekrarlıyor. Evlerini, barklarını, dükkanlarını bırakıp gitmişlerdi. Bu durumda yapılacak olan nedir? İşte Peygamberimiz Aleyhisselam'ı anlama noktasında bir problem de burada var şimdi. İşte oraya geldik. Hazreti Sevde, biraz sonra girmek istiyorum ona, şimdi girmedim. Yakınlarından bir yakını, ya kardeşinin biri hala Habeşistan'da. Bir kardeşi en büyük düşmanı. Babası hakkında malumat biraz çelişkili. Yani bir rivayette İslam'dan önce öldü. Bir rivayette İslam geldi. İslam'a girmeden öldü. Biz burada sizinle ikinci rivayeti paylaştık. Çünkü şerefli demişti Peygamber Aleyhisselam için elçilik konusunda. Ama baba şu anda piyasada yok. Yani muhtemelen bu dönemde ölmüştür. Bilgi yok. Hangi dönemde öldü? Yani Sevde anne Resulullah Aleyhisselam'ın gerçekten korumasız kaldığını görüyordu. Bu yüzden de hayatının en korkulu günlerini yaşıyordu. Günler çok korkulu günlerdi gerçekten. Günler ayrı bir korkulu, geceler ayrı bir korkuluydu. Kimin için korkuyor? Peygamber Aleyhisselam'a. Bir şey olacak. Allah ve Resulüne iman edip Resulullah Aleyhisselam'ın ashabı olma gibi üstün bir nimeti tepen müşrikler ne olup bittiğini anlamaya çalışmak yerine daha da şiddetli davranmaya başladılar. Mekke boşalırken Resulullah Aleyhisselam ve en yakınlarından sadece birkaç kişi kalmıştı burada. Onun da Medine'ye hicret ederek ashabı ile birleşmesi halinde nasıl bir kuvvet sahibi olacağını çok iyi anlayan müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı takip ediyorlardı. Onu öyle bir göz hapsinde tutmuşlardı ki her adımını izliyorlardı. Her adımını. Çünkü Aleyhisselam Mekke'de ashabını gönderdi. Cidden korumasız kaldı. Her adımını izliyorlar. Ancak korkuları şu. Eğer bu da giderse, onların başına geçerse daha bunları yenemeyiz. Bunun için hemen toplantı yapıyorlar Darun Nedve'de. Öyle böyle münakaşalar, bu çok uzun bir konu ve onu ne yapalım, öldürelim. En son kararları bu. Üç tane aslında görüş ortaya atıyorlar. Öldürmeye en son karar veriyorlar. Onların bu hareketlerini Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا وَاِذْ يَمْكُرُوا بِكَلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ. Allah buyuruyor ki bu kafirler seni tutup bağlamaları, sana bir mekir, tuzak kurdu onlar. لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ ev yuhrecuk. Yani seni tutup bağlamaları, hapsetmeleri veya öldürmeleri yahut yurdundan sürüp çıkanları için tartışıp tuzak kuruyorlardı. Ve yemkurunna ve yemkurullah. Onlar böyle mekir, tuzak kurarken senin için Allah da onları başlarına geçiriyor. Vallahu hayrul makirin. Tabi Allah onların tuzaklarını en iyi başlarına geçiren. Şimdi Allah tuzak kuruyordu manası veriliyor buna. Ben o manadan korkuyorum. Allah tuzak kurmaz yani. Tuzaklarını başlarına geçirir Allahu Teala. Ve yemkurunna ve yemkurullah. Onlar mekir yaparken Allah da mekir yapıyor. Yani mekre karşı mekr. Tuzağa karşı bir tuzak. Hamleye karşı bir hamle. Al. Bunu aleyhisselama Allahu Teala bildiriyor. Bu kadar mı? Yetmiyor. İşte sevdi anneyi anlamakta zorlandığım bir yere geldim şimdi. Bakalım nasıl anlatacağım. Vahiy meleği geliyor. Tamam, vahiy geldi. Amenna bunu getirdi. Dedik. Daha sonra yine bu gece her zaman yattığın yere yatma diyor. Onlar seni öldürmeye karar verdiler. Yani öldürelim mi? Yani sürgün mü edelim? Mahkum mu edelim? Öldürmeye karar verdiler. Vahiy meleği geliyor, Allah tarafından gönderiliyor ve emir açık. Her zaman yattığın yere yatma. Yani asabın yanına, Medine'ye hicret et. Hicret emri geldi. Hicret izni geldi aleyhisselama. Şimdi Resulullah aleyhisselam bu emir gereği evi kuşatılacak ve öldürülecek. Bilgisi üzerine gelen emirdir bu. Yerinde yatma dedi. Bunu hepiniz biliyorsunuz kıymeti dinleyenlerim. Şimdi bir soru sorayım. Cevabını bulamadığım bir soruyu. Peki, az sonra evin durumunu vereceğim. Ama evde hanımı var bunun, Sevda annemiz ki konumuz o. Bir de iki kızı var evde o anda. Bunlar nerede? Bunlar nerede? Resulullah Aleyhisselam'ın evini kuşatıp kapısı önünde beklediklerini, İşte yerine Hazreti Ali yatırdığını, bunları söyleyeceğim. Da biliyorsunuz zaten bunları siz. Bunu bilmeyen yok ama bilmediğimiz şu. Çünkü ona göre bakıyorlar, bekliyorlar hanımı ve iki kızı nerede. İşte buranın biraz açılması gerekiyor. Böyle durumlarda ev hayatının güvenliği nasıl sağlanırın en güzel örneği olacak kıymetli dinleyenlerim. Evet efendim. İslam tarihinde Siyer-i Nebi'de, Asr-ı Saadet'te adına ne derseniz deyin. Resulullah Aleyhisselam'ın hicreti anlatılırken az önce ifade ettiğim şeyler bütün kitaplarda geçer. Herkes de bilir. Siz de biliyorsunuz. aleyhisselam suikast düzenlediler. Öldüreceklerdi. Ancak önce işte aralarında tartıştılar. 3 tane ihtimalden öldürmeye karar verdiler. Bunun üzerine Allah-u Teala vahiyini gönderdi. Bilgi bildirdi Resulullah'a böyle olacak diye. Tekrar emrini gönderdi. Bu akşam her yattığın yere yatma dedi. Şimdi hepimiz şunu biliriz. Hepimiz şunu biliyoruz. Peygamber aleyhisselam çok böyle güvenli bir insandı. Emanetleri var. Emanetleri var. Şimdi onları sahiplerine verecek. Yani siz beni öldüreceksiniz, bana tuzak kuruyorsunuz ha deyip mallarına konmuyor. Bu ayrı bir seminer konusu. Mühim bir konu aslında bu. Ancak ben acizane bu çalışmayı yaparken sadece bir radyo sohbeti olarak düşünmedim. Ya da okulda ders esnasında sadece bir okul dersi olarak düşünmedim. Kitap olarak çalışıyorum, sadece kitap olarak düşünmedim kıymetli dinleyenlerim. Bunu paylaşıyorum şimdi sizinle. Resulullah Aleyhisselam'ı anlamak istiyorsak evinden başlayacağız. Özellikle ev hayatını anlamak için elbette evinden başlayacağız. O yüzden annelerimizi genişçe işlemeye çalışıyorum. Tabii başarabildiğim kadarıyla. Şimdi hepimiz biliyoruz. Aleyhisselam şunu şunu yaptı, onları göreceğiz. Hatta ben öyle söyleyeyim. Hazreti Ali'yi çağırıyor. Kendisine emanet edilen kıymetli malları sahiplerine iade etmesi için görevlendiriyor. Aynı zamanda müşrikleri yanıltmak için devamlı yatıp dinlendiği yere onun yatmasını, Allah'ın izniyle ona bir şey yapamayacaklarını söylüyor. Mekke'de 3 gün kaldıktan sonra, dikkat edin, 3 gün emanetleri sahiplerine verip Medine'ye gelmesini Hazreti Ali'ye bu talimatı veriyor. Bunu da bilmeyeniniz yok. Müşrik katiller evi kuşatıp onu da yatağında yattığını görerek öldürmek kastıyla sabaha kadar kapıda beklediklerini evden Hazreti Ali çıkınca şaşırdıklarını da biliyoruz. Evi kuşatan suikastçılar amaçlarına ulaşamamışlar. Resulullah Aleyhisselam'ı ellerinden kaçırmışlardı. Bunu da biliyoruz. Şimdi iki tane soruyla mevzuyu açmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Biri şu. Az önce ifade ettim. Hanımı ve kızları nerede? Ben onların nerede olduğunu o kadar kaynak karıştırdım, bulamadım. Hatta size bir not okuyayım. Ben normal bir İslam tarihi olarak çalışıyorum bunu. Dipnot olarak aldım, burada bir şeyim var. Resulullah Aleyhisselam'ın evi kuşatma altına alındığı zaman yerine Hazreti Ali'yi yatırıp kendisinin evinden çıkarak canlı arasından geçip gittiği rivayeti meşhurdur. Bu esnada evde herhangi bir kadının olduğuna dair bir rivayet yoktur. Sevde annemiz ile kızları nereye götürüp emniyete aldığı kayıtlı değildir. Bu benim aldığım dipnot. Gece cevap vermiş olduk ama. Ama dikkat edin. Sevde annemiz ile kızlarını nereye götürüp emniyet altına aldığı kayıtlı değildir. Cümleye dikkat ettiniz mi kıymeti dinleyenlerim? Yani bir şey yok derken şu olabilir demek istiyorum. Odur demiyorum. Sevde annemiz ile kızları nereye götürüp emniyet altına aldığı kayıtlı değildir. Ne diyorum? Açık ve net. Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in evine götürdüğünü düşünüyorum. Düşünüyorum. İsabet de ederim, yanılabilirim de. Ama ben böyle bir yazı yazmadım. O ifadeyi de kullanmıyorum. Ancak anlatılan tarihi hadisede o anda evde hanımların olmadığını siz de biliyorsunuz. İşte evden kopuk kopuk yazılar, evden aileden kopuk anlatımlar olduğu için bura maalesef öyle karanlık kalmış. Ama benim kanaatimce aleyhisselam Allah'tan böyle bir emri alınca ve uyarı da gelince böyle böyle olacak diye şimdi müşrikleri yanıltması gerekiyor. Muhtemelendir ki önce ailesinin güvenini sağladı. Muhtemelendir. Biri bu. İkincisi kıymetli dinleyenlerim, sanırım bu da hiç sormadığınız bir sorudur kendinize. Efendim, bütün herkesçe malumdur ki her ev mahremdir. Müslüman olsun olmasın, her evin kendince mahremiyeti vardır. Yine malumdur ki her toplum evini mahrem olarak koruyup kollama altında tutar. Resulullah Aleyhisselam'ın hicreti adıyla ister müstakil bir çalışma olsun, isterse bir kitap içindeki konu olsun, hicret yolculuğuna kuşatma altındaki evinden çıkarak başladığı bilinmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu konu anlatılırken çok ciddi mahremiyet hatalarının yapıldığını gördük acizane. Daha doğrusu bunu hepimiz görmekteyiz. Fakat hadisenin içine girmeden belki yüzeysel bir anlatım ya da alışılagelmiş bir anlatımla aynı hatalar sürekli tekrar edilmektedir. Aynı hatalar. Kaynaklarımızda bir hayli ayrıntılı olarak anlatılan bu sahnede gözden kaçan çok önemli hususiyetler vardır. Bunlardan özellikle evin içinin, hatta yatak odasının bile dışarıdan görülüyormuş gibi bir anlatım şeklidir. Şimdi bunu anlamak için biraz tekrar, biraz yeni sahneyi şimdi bütün görelim inşallah ki bunu anlayalım. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın doğruluğunu ve eminliğini bilip tasdik etmeyen tek bir kişi bile yoktu. Bu yüzden en azılı müşrikler bile kıymetli mallarını kendileri saklamaktan korkarlar, başkasına da güvenemezler, sadece ona emanet ederlerdi. Bize emanet ederler mi acaba? Ya Mekke müşriklerinin büyük bir çoğu iman etmedikleri halde telef olmasından korktukları kıymetli eşyalarını muhafaza etmek üzere ona emanet ediyorlardı yani. Çünkü en emin kişinin o olduğunu, en emin yerin onun yanı olduğunu çok iyi biliyorlardı. Resulullah Aleyhisselam müşriklerin kendisini öldürmek gibi bir alçakça suikast planı kurduklarını bildiği halde, lütfen dikkat edin, İşte bu bizim eksikliğimizi, kusurumuzu bazı gösterir yani. Resulullah Aleyhisselam müşriklerin kendisini öldürmek gibi alçakça bir suikast planı kurduklarını bildiği halde emanetlerinin kendilerine iadesi için tedbirini alıyordu. Ya siz beni demek öldürüyorsunuz da ben de mallarınızı vermiyorum demiyor. İki cihan sultanı böylesi nazik bir anda bile emanetleri düşünüyor ve onların sahiplerine teslim edilmesini istiyordu. Ve bunun da tedbirlerini alıyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali'yi çağırdı. Kaynaklarımızda geçen ifade, cümle, birkaç cümleyi birbirine birleştirerek aldım ben. Onun üstüne paylaşayım. Ey Ali, bu gece benim yatağıma sen yat. Yattığım yere sen yat. Şu yeşil örtümü de iyice bürün. Rengi de söylüyor. Şu yeşil örtüme de iyice bürün. Korkma sakın. Sana onlardan hoşuna gitmeyecek bir şey erişmeyecek. Bu gece benim yerime yatağıma sen yatacaksın. Ben gittikten 3 gün sonra da sana verdiğim emanetleri sahiplerine iade edip Medine'ye geleceksin. Lebbeyk ya Resulallah. Baş üstüne. Allah ve Resulüne tam bir teslimiyetle bağlı olan Hazreti Ali bu talimat ile hiçbir korku ve endişe duymadan Peygamberler Sultanı'nın yattığı yere yatacak ve onun yeşil örtüsünün de üzerine örtünecekti. Öyle de yaptı. Şimdi genelde bunu anlatırken de biraz da o konuyu söyleyeyim. Hazreti Ali'nin korkusuzluğu, kahramanlığı anlatılır. Amenna. Ancak evi eli silahlı adamlar kuşatacak. Bir Ali onlarla baş edemez. Atlanan bir şey var burada. Hazreti Ali kahraman, amenna. Ama teslimiyet sahibi bir insan. Resulullah diyor ki korkma diyor. Onlardan diyor sana bak, yani onlar seni öldüremeyecek, dövemeyecek demek yerine onlardan hoşlanmayacağın bir şey başına gelmeyecek diyor. Korkma yani. Bunu Resulullah söylüyor. Teslimiyetin bu boyutunu anlamamız lazım. Her türlü tedbiri aldıktan sonra Hazreti Ali Allah'a tevekkül ederek yattı ve tabii uyudu. Diğer taraftan akşamın karanlığı basınca hain müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ın evini kuşatıp kordon altına aldılar. Kabilelerden seçilmiş olan cellat adamlar Peygamber evinin kapısı önünde toplandılar. Resulullah Aleyhisselam'ın çıkmasını beklediler. Sürekli takip ettikleri için daha önceden onun evine girdiğini görmüşlerdi çünkü. Aslında burada açıklanması gereken o kadar çok şey var ki ama sevde anne kısmı hiç ona yer kalmayacak diye veremiyorum. Şimdi annemiz bunları nereden bize rivayet edecek, nereden biliyor? İşte Resulullah bunları paylaşacak. Peygamberimiz Aleyhisselam dışarıda kendisini bekleyip müşriklerin yanına çıkıyor. Eline bir avuç toprak alıyor. Yasin suresinin ayetleri okuyor ve onların suratını atıp geçip gidiyor. Tabi Allah da onlara Resulullah göstermiyor. Efendim, evin etrafını çevreleyenler Resulullah Aleyhisselam'ı hala evde zannediyorlardı. Heyecanla sabaha bekliyorlardı. Eve geceliğin baskın yapmalarına engel olan şey bir insanın evinde öldürmenin pek çirkin bir hareket olarak kabul edilmesiydi. Buna rağmen bu çirkinliği bile denemişler ama yakayı ele verdikleri için bundan vazgeçmişlerdi. Yani aklınıza gelebilir. Niye evi kapıyı kırıp içeri girmediler? İşte Mekke'de bazı güzel şeyler de var. Yani böyle bir toplumu kötü göstermek yani yetmiyor. Mesela bir örnek olsun diye söyleyeyim. Bakın unutmayın. Bir toplum bütün her şeyiyle tamamen çökmez. Yanlış ve çirkin şeyleri bütün topluma mal etmek haksızlık olur. Neredeyse kaynaklarımızın hepsinde Mekke müşrikleri ve yaşayışları hakkında hiçbir ahlaki değerleri kalmamış, namus ve şeref çiğnenir olmuştu gibi genel ifadeleri çokça görürüz. Ancak bütün toplumu ahlaksız gibi gösteren bu tür rivayetleri dikkatli bir şekilde süzgeçten geçirip çok hassas bir şekilde ve çok iyi tahlil etmek gerekiyor. Müslümanlara işkence ve eziyetlerinin her türlüsünü yapan müşrikler iki şeyi hiç yapmamışlardı. Gece ya da gündüz Müslümanların evini basmak, onlara evde eziyet etmek, bir de kadınların namuslarına saldırmak, Müslüman kadınlara. Bu ikisi yok. Biliyorsunuz her türlü işkence, eziyet var, tecavüz yoktur. Affedersiniz. Yani o toplum bunu ahlaksız görüyor zaten. O yüzden bu tür bir eziyet yok. Bunu iyi bilmek gerekiyor. Bir de ondan örf ve adetlerine göre bir insanı evinde basıp öldürmek çok böyle onur kırıcı bir şey. Şeref kaybediyorlar. O yüzden de bekliyorlar, çıksın öldürelim diye. Bunun iyi anlaşılması lazım. Heyecanla beklerken ta sabaha kadar. Kontrol için geliyor müşrik birisi. Ne yapıyorsun siz burada diye kızıyor onlara. Ne demek ne yapıyorsun diye. Bilmiyor musun? Ebul Kasım bekliyoruz aleyhisselam için. Öyle anlaşılıyor ki o yanınızdan çıkmış gitmiş. Ya baksana halinize. Üst başına toprak atmış. Siz ne biçim burada ne bekliyorsun? Ben şimdi uzatmayayım. Bozuk atıyor. Onlar üst başını yokluyorlar. Allah Allah toprak atmış belli bir şey anlamıyorlar. Sonra bakıyorlar. Yatağında yattığını görüyorlar. Yeşil örtüye bürünmüş. Ha işte o. Uyuyor. Uyuyor. Böylece yine beklemeye devam ettiler. Tam sabah oldu. Ancak yatağından Hazreti Ali kalkınca işte. Buradaki ayrıntıya girmiyorum. Şimdi benim vereceğim malumat, sorularım şu. Böyle dışarıdan bakıldığı zaman kıymetli dinleyenlerim, Allah aşkına, içeride, üstelik sadece içeride değil, yatağında yatan biri dışarıdan bu kadar net görülüyor mu yani? Hiç düşünürüz mü hiç? Böyle dışarıdan bakıldığı zaman içerideki kişi ama nerede? Ta yatağında yatan biri bu kadar net yani örtünün rengine kadar görülüyor muydu? Bu durumda evin mahremiyeti kalır mı? Demek ki böyle evin içi görünüyor. Evin mahremiyeti kalır mı? Ama dışarıdan baktıklarında onu yatağında yattığını gördüler ifadesi neredeyse her kaynakta geçmektedir. Bu nasıl olur diye hiç sordunuz mu? Sorduk mu? Ben sordum, düşündüm. Dikkatli bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde araştırıp tahlil ettiğimde ne bulduk? Şu benim yeşil örtüme bürün diye buyuran Resulullah Aleyhisselam Hazreti Ali'ye gerekli talimatları da vermiş. Yani müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ın üzerine örtündüğü yeşil örtüsünü bile bilip tanıyor ve hem de dışarıdan bakınca görüyorlardı. Tekrar soruyorum. Bu nasıl oluyor? Evin mahremiyeti yok mu? Eve bakalım biraz. Hazreti Hatice annemizden kalan bu ev oldukça büyük. Konak türü bir yapıydı. İki katlı olan bu evin bir de teras katı ile büyükçe bir yapıya sahipti. Bugün triplex diyoruz ya o şekilde. Bahçe ve avluyu çevreleyen dış duvarları vardı. Buna rağmen dışarıdan bakılınca böylesi bir yerde yatan kişinin yattığı örtüsünün ayrıntısına kadar nasıl görülür? Nasıl görülür? Resulullah Aleyhisselam sanarak o yatağa yatan adamı görmüşlerdi ama. Bu ev bir yandan konak şeklinde büyükçe olacak, bir yandan evin içerisinin görünmesi asla mümkün olmayacak ama bir başka yandan da yatağa yatan kişi görülmüş olacak. Üstelik sabaha kadar. Bu çelişkiyi anlamak aslında çok da zor değil. Kıymetli dinleyenlerim. İki tane düşünceyi paylaşıyorum. Birinci düşünceye göre yatağında yatan kişiyi dışarıdan görmeleri değil, Hazreti Ali kalkıp dışarı çıkıncaya kadar beklemeleriydi. Yani o çıkınca gördüler. Bu zorlama bir açıklama. Değil mi? Diğere gelelim bakalım. Sıcak olan o yörede böyle çok sıcak havalarda evin damında, çardanda veya bahçede yatıldığı bilinen bir gerçek. Acizane kanaatımız muhtemeldir ki buradaki yatış yeri dam, çardak ya da bahçedir. Başka türlü yatan kişinin dışarıdan görülmesi mümkün değildir. Kaldı ki evin mahremiyeti de buna müsaade etmeyecektir. Bu kadar ayrıntıya girmemizin sebebi böylesi hadiselerdeki anlatım tutarsızlıklarıdır. Okuyan, yazan, anlatan ya da dinleyen öylesine duyurup ya da duyup geçiyor sanki. Bu ev Resulullah Aleyhisselam'ın evidir. Her ev mahrem olduğu gibi onun evi çok da mahremdir. İşte yine aynı soru geldi. Burada asıl gözden kaçırmamamız gereken şey Sevda annemiz nerede? Kızlar nerede? Şimdi onlar hiç görülmediğine göre demek burada yok bunlar. O yüzden biz Resulullah Aleyhisselam Sevde annemiz ile beraber sevgili kızları Hazreti Ümmü Kulsum, Hazreti Fatma'nın yani ev halkının emniyetini sağlamak için müşriklere belli etmeden onları alıp uygun bir yere yerleştirdi kanaatimiz geliştirdik. Şimdi efendim Resulullah Aleyhisselam'ın hicreti esnasında evin bu durumu anlatılırken işte dikkatli baktığımızda orada hiçbir kadını görmüyoruz. Demek ki Sevda anne orada yok. Hazreti Rukaye, Ümmü Kulsum yok. Hazreti Fatıma yok orada. Nerede bunlar? İşte bir yere güvenlik bir yere götürdü. Peki şimdi dinleyen şu anda kardeşlerim bilhassa hanımlar için kızlar için söyleyeyim. Babaları böyle bir yerde kaldı. Bunlar da güvenli bir yere götürüldüler. Peki acaba ne oldu diye insan babayı merak etmez mi? Yani hiç onlar görülmüyor. Yani bunların insan değil sanki. Bunları niçin görmüyoruz? Burada hani hanım olsun, erkek olsun, evlat olsun, anne baba olsun biri bir sıkıntıyı çektiğinde hepsi bunu böyle hisseder, yaşar. Yani aile böyle bir şey. Burada aileyi görmeden ezbe bir anlatım bizi bir yere götüremeyeceği muhakkaktır kıymetli dinleyenlerim. Sevda annemizin bu esnada Resulullah Aleyhisselam'a ayak bağı olma değil, ön ayak olduğu, efendim ciddi şekilde yardımcı olduğu ve güvenliği sağlandıktan sonra efendim onlar nasıl haber aldılar? Bunları inşallah önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere burada sohbete noktayı koyuyor. Resulullah Aleyhisselam'ın o güzel hayatını daha ayrıntılı bir şekilde öğrenme arzusuyla hepimizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenler.